Komünizme karşı milliyetçilik. Türkiye bugün doğudan komünist emperyalizmin, batıdan kapitalist emperyalizmin tesiri altında bulunmaktadır. Maddeci görüşün bu iki sisteminden komünizm, Türk milletinin büyük bir kısmını esir olarak tutmakta, topraklarını gasp etmiş bulunmaktadır. Türkiye ezelden beri ters gelen bu sistem ve onun dünyadaki baş uygulayıcısı Sovyet Rusya'nın Türkiye'deki emelleri bilinirken, bugün yurdumuzda bu kuzey düşmanımıza yakınlık göstermek isteyen ve onun sistemini savunanlar vardır. Türk milleti tarihte hiçbir zaman maddeci bir görüşe saplanmamıştır. İslamiyetle müşerref olduktan sonra ise böyle sistem ve düşüncelerle daima mücadele etmiştir. Bugün komünistler milletimizi birbirine düşman kutuplara ayırmak çabası içindedirler. Bu bozguncu ve fesatçıların halkımızı birbirine küstürmesine, birbirine düşürmesine müsaade etmeyeceğiz. Uzun zamandan beri anayasamızın getirdiği geniş hürriyet havası alabildiğine kötüye kullanılmaktadır. Bilhassa aşırı uca mensup bazı kimseler, çok hatalı ve gerçeklere uymayan bir hava tutturmuş bulunuyorlar. Bunların kin ve garez saçan bölücü, yıkıcı propagandalarının başlıca hedefi Türk gençliği, Türk köylüsü ve Türk işçisidir. Memleketin içinde bulunduğu yoksul ve bakımsız durumun elverişli olması da cesaretlerini artırıyor. Biliyoruz ki Türkiye iktisaden güç durumdadır. Halk yoksul, sermaye insafsız ve şuursuz, emek muzdariptir. Sosyal adaletsizlik, idare edilenler arasında derin bir güvensizlik uçurumu vardır. Bu yetmiyormuş gibi çıkarcı ve hırslı politikacılar büyük halk kitlesini iki düşman kampa doğru zorla sürüklemektedirler. Bu halden sıyrılmak, ayrı partilerde ve ayrı saflarda da bulunsak birbirlerini seven, sayan vatandaşlar olarak yan yana ve iç içe yaşamayı temin etmek için yeni çareler, yeni tedbirler içinde olmalıyız. Aşırı solcular. Sistem bozuktur. Bu sistemle çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılamaz. Tek çıkar yol, kol ırgatlarının hakim bulunacağı bir idare kurmaktır diyorlar. Fakat bununla neyi, nasıl çözebileceklerini söylemiyorlar. Bu iddiayı ortaya atanların hiçbirisi kol ırgatı olmadığı gibi işçi ve köylülerimizin fakir ve yoksul yaşama muhitleri içinden yetişmiş veya bu çevrelerde yaşayarak halkın ızdıraplarını paylaşmaya yanaşan kimseler değillerdir. Çoğu İstanbul ve Ankara'nın konforlu muhitlerinden fakir halk muhitlerine hiçbir zaman uğramayan ve aylık kazançları da milyonların üstünde olan kimselerdir. Her akşam toplantı yerleri Ankara ve İstanbul'un meşhur lüks otelleridir. Bu insanlar revaçta ve itibarda olan her düşünce ve temayülün içinde ve hatta ön safında olma gayretindedirler. Daima aşırıyı savunurlar. Maksatları normali zedelemek ve işleri şirazeden çıkarmaktır. Bunlar alabildiğine fanatik ve tenkide hiç tahammülleri olmayan kimselerdir. En küçük bir tenkit karşısında ileri sürdüğümüz fikirleri fikirle karşılayacak yerde iftira ve tezvirlere başvurarak düşünen kafaları yıldırarak susturmak gayretine koyulmaktadırlar. Yetişmiş, kültür ve ilim sahibi, düşünen aydın kimseleri susturma gayretine koyulmaktadırlar. Onlar için düşünen kafalar değil, kol ırgatlığı her şeyin üstündedir. Halbuki bizler medeni ve mesleki iş bölümünün ve cemiyet hayatının zaruri kıldığı zümreleşme ve sınıflaşmaların bir istismar ve tahakküm hiyerarşisine hak kazandırmadığı iddiasındayız. Bizler ister kol ırgatı, İsterse fikir ırgatı olsun, bütün çalışan insanların haklarının mukaddes bulunduğu ve bu hakların korunması gerektiği iddiasındayız. Bizler bir milletin, bir devletin hayatının idaresinde, cemiyet faaliyetlerinin düzenlenmesinde, ilim ve kültür sahibi, milliyetçi aydın kişilerin asıl söz sahibi olması ve önderlik etmeleri gerektiği iddiasındayız. 450 kişilik parlamento üyeliği için gösterdikleri adayların 291'inin kol ırgatı bulunduğunu iddia ederek övünenlerin tutumlarının yurt menfaatlerine aykırı olduğunu söylüyoruz. Bugün memleketteki kol ırgatlarının sayısı 2 milyon civarındadır. Bu da genel nüfusun 20'de biri demektir. Eğer her sınıftan insanın parlamentoda temsilcisi bulunması istenmekteyse, nihayet kol ırgatı temsilcilerinin 30 kişi civarında olması gerekir. Halbuki aşırıların iddiaları ve hareketleri memleketi tek bir sınıfın, tahsil, kültür bakımından da devleti idareye hazırlanmamış olan kol ırgatları sınıfının diktatörlüğü altına koymak istediklerini göstermektedir. Biz buna karşıyız. Memleketimizin kalkınması ancak her şeyden önce aydın kafaların söz sahibi olmasına bağlıdır. Bu bakımdan komünizmle yurdumuz içerisinde mücadele etmek başta gelen bir vazifemizdir. Memleketi böyle bir yola sürükleyecek kimselerin ve tutumların karşısına dikileceğiz. Onların yalan ve iftiraları bizi yıldıramaz. Türk milletini kudretli, gelişmiş, medeni bir duruma yükseltme yolunda her engeli azimle aşacağız. Beynelmilel komünizm ve anarşik faaliyetler. Beynelmilel komünizm, içerideki satılmış hainlerle bağımsız son Türk devletini yıkmak istemektedirler. Millet ve vatan bütünlüğümüze kasteden bu hain eller mutlaka kırılmalıdır. Bu amaçla milliyetçi bütün güçlerin milli bir ülke etrafında toplanması şarttır. Küçük, tutarsız parti çıkarlarını bir tarafa bırakıp, Bizans entrikalarından vazgeçip, Türk milliyetçilik ülküsüne sımsıkı bağlanmak vakti gelmiştir. Türklük ülküsü, milliyetçilik şuuru her müessesenin tavizsiz bir şekilde uygulayıp savunacağı bir ideoloji olmalıdır. Milletler arası komünizmin uşağı, hain, satılmış anarşistler, Türk'ün ebedi vatanı olan bu ülkeyi parçalamak, bölmek, komünist bir toprak haline getirmek istemektedir. Ülke basit bir toprak, ruhsuz bir coğrafya parçası değildir. Ülke, ataların, çocuk ve torunlarına, tarihin binlerce yıllık seyri içinde millet denilen büyük varlığın devamı için kan ve ruhlarıyla meydana getirip emanet ettiği kutsal vatandır. Görevimiz bu cennet vatanı korumak, kollamak, gerektiğinde onun için ölmektir. Zira şairin belirttiği gibi toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Asla unutulmamalıdır ki Türk vatanı her çeşit emperyalizmin dış ve iç güçlerinin göz diktiği, bölmek istediği jeopolitik ve jeostratejik bir önem taşımaktadır. Orta Doğu'nun son yıllarda milletler arası politikada kazandığı önem göz önüne getirilecek olursa, milli misak içindeki Türk vatanının önemi daha kolay anlaşılabilir. Tam bağımsız Türkiye sloganı altında anarşi yaratan komünistlerin gerçek niyeti, Türkiye'yi NATO'dan ayırıp Varşova Paktı içinde Rusya'ya bağlamaktır. Biz her ülkenin millet ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Fakat kendisiyle her devirde iyi komşuluk ilişkileri kurmak istememize rağmen Rusya gerek Çarlık devrinde ve gerekse bugün komünist ideoloji içinde devamlı olarak gözünü Anadolu'ya çevirmiştir. Tarihe Büyük Petro'nun vasiyeti diye geçen vasiyetnamenin 9, 11 ve 13. maddeleri Çarlık Rusyası'nın bu emelini açıkça ortaya koymaktadır. Adı geçen maddelerin Türkiye ile ilgili kısımları aynen şöyledir. Madde 9. İstanbul ve Hindistan'a doğru mümkün olduğu kadar genişlemeli ve ilerlemeliyiz. Kim bu toprakları bir defa eline geçirirse dünyanın hakiki hakimi olur. Bu gaye için devamlı olarak ilk defa Türkiye ile ve müteakiben de İran'la aramızda anlaşmazlıklar yaratmalıyız. Madde 11. Türkiye'nin Avrupa'dan atılmasına, Avusturya'nın alakasını çekmek ve İstanbul'u ele geçirme hususundaki kıskançlığını bertaraf etmek mecburiyetindeyiz. Madde 13. İsveç elimize geçip, Polonya boyunduruğumuz altına girdiğinde, İran ortadan kalkıp Türkiye işgal edildiğinde ayrı ayrı ve gizlice önce Versailles Sarayı'na ve sonra Viyana Sarayı'na dünya hakimiyetini bölüşmek üzere teklifler yapmamız lazımdır. Rusya, Çarlık devrinde dünya hakimiyetini kurmak, sıcak deniz ve iklimlere sahip olabilmek için kendisine ülke ve milletiyle büyük bir engel olan Türkleri ortadan kaldırmak amacıyla bize 13 defa savaş ilan etmiştir. Dünya hakimiyetini kurmak, Türkiye'yi ortadan kaldırmak amacı 1917 komünist ihtilalinden sonra da Sovyet hükümetleri tarafından takip edilmiş, 1945'te ülkemizden toprak, Kars, Ardahan, Marmara boğazlarında üs, istendiği gibi Ankara'da kendisine dost ve güvenilir bir hükümet de istenmiştir. Ankara'daki hükümetin dost ve güvenilir olabilmesi için Sofya, Prag ve Bükreş'teki hükümetler gibi olması söylenmiştir. Bu küçük açıklama Sovyet emperyalizminin Türkiye hakkındaki emellerini herhalde gösterebilmiştir. Son 5-6 yıl içinde yurdumuzda çok ciddi ve acıklı olaylar meydana geldi. 12 Mart 1971'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen muhtıra millet hayatında yeni bir safha açtı. Bu arada komünizme, bölgeciliğe ve bölücülüğe kaymış olan pek çok genç ve okumuş kişi kovuşturmaya uğradı. Silahlı çeteler kurularak partizan savaşlarına girişildi. Memleketimizde misafir bulunan yabancılar taarruza uğradılar, kaçırıldılar ve katledildiler. Bunları yapanların bir kısmı devlet kuvvetlerine silahla karşı koydukları bir sırada yapılan çatışma sonunda vurularak öldüler. Gençlerin birçokları tutuklandı. Bunların tuttukları yolun ne kadar yanlış olduğu ve memleketimiz için zararlı, yıkıcı bulunduğu bellidir. Fakat gençler yanlış dahi olsa inandıkları bir ülke için hayatları dahil her şeylerini feda etmekten çekinmeyecek davranışlar göstermişlerdir. Memleketimiz için bu durum ne büyük acıdır ve Türk milleti için ne büyük kayıptır. Niçin Türk milletinin yüzlerce genci ve bir kısım okumuşları vatan için zararlı olan bu yıkıcı akımlara ve hareketlere sürüklenmişlerdir? Niçin memleketimizin bu talihsiz çocukları Türkiye'yi bölgelere göre parçalayarak ayrı ayrı küçük devletler haline sokmak ihanetine sapmışlardır? Niçin üniversitelerimizde yıllarca okuyup yetişmiş olan bu insanlar ben Türk değilim, Müslüman değilim, Türkiye diye bir varlık tanımıyorum şeklinde ifadeler vermişlerdir? Yurdumuzun evlatları olan bu gençler üniversiteye gelmeden önce aile yuvalarında bulundukları zamanlarda bu kötü ve yanlış fikirlere sapmış değillerdi. Hatta birçokları gerçek manada vatansever ve milliyetçiydi. Bunların millet için kaybolmalarının sebebi memleketimizin birçok yıllardan beri içine yuvarlandığı fikir ve inanç boşluğudur. İnsanlar inançla, ülküyle yaşarlar, mutlu olurlar ve yükselirler. İnançsız ve ülküsüz bir kimse kendisini boşlukta bulur ve sadece içgüdülerinin tesiri altındaki olaylar içinde sürüklenir. Davranışları ve hayatı tesadüflere bağlı kalır. Yaşadığımız çağ her şeyden önce bir ideoloji ve kültür savaşı çağıdır. Kendi milli kültürünü geliştirme yoluna gitmeyen milletler ve kendi milli ülküsünü tayin edip insanlarını bu ülküyle yetiştirme yoluna gitmeyen toplumlar yabancı kültürlerin ve yabancı ideolojilerin esiri olurlar. Türkiye'miz birçok yıllardan beri yabancı ideolojilerin ve yabancı kültürlerin taarruz ve istilasına maruz bulunmaktadır. Yaşadığımız çağda düşman topu tüfeğiyle gelmeden önce kültür ve ideoloji ile düşünce ve inanç hayatımızı ve sanat dünyamızı istila etmeye girişmektedir. Bunda başarı sağladıktan sonra düşman silahlı kuvvetlerinin devletimizi ve vatanımızı ele geçirmesi basit bir meseleden ibaret kalır. 1917 yılından beri Rus emperyalizmi yeni bir örtüye bürünmüş ve yepyeni, aynı zamanda çok kuvvetli, hatta müthiş bir silaha sahip olmuştur. Bu silah komünizm ideolojisidir. Bu ideolojiyi Rus emperyalizmi sömürmek istediği milletleri ve toprakları yutmak için ustaca kullanmış ve kullanmaktadır. Türkiye, devletler arasında sürdürülen gizli ve açık mücadelenin mihrakında bulunmaktadır. Bunun için yabancı kültür ve yabancı ideolojilerin en amansız saldırısının hedefidir. Türk milletini yok etmek amacı güden yabancı kültür ve ideoloji saldırıları hiçbir zaman durmayacaktır. Yeni şekillere bürünecek, yeni metotlar uygulayacak, yepyeni insanlar ortaya sürecek, savaşını devam ettirecektir. Bunlara karşı koymak ve Türk milletini, Türk devletini süratle güçlendirmek için milli bir ideoloji ve milli bir kültür hamlesi ortaya konulmalıdır. Fikirler, ülküler ve inançlar silah kuvveti ile, polis gücü ile veya kaba kuvvetle hiçbir zaman ezilemez, önlenemez ve yenilemez. Fikir, ülkü ve inançlar ancak kendilerinden daha doğru, daha güçlü, daha üstün fikir, ülkü ve inançlarla yenilgiye uğratılabilirler. Türk milleti için her çeşit yabancı ideoloji ve kültür saldırısına karşı dayanılacak kuvvet, Türklük ülküsü ve Türk milliyetçiliği şuuru ile Türk milliyetçiliği ideolojisidir. Yabancı kültür ve ideolojilerin saldırılarından bahsederken yalnız komünizmi düşünmek eksik bir tutum olur. Türklüğün her alanda yükselmesini ve Türk milletinin güçlü bir toplum olarak bağımsız bir kişilik içinde gelişmesini engelleyen her türlü yabancı kültür ve ülkü tesirini dikkate almak gerekmektedir. Yıkıcı akımlara, bölücü ve parçalayıcı propagandalara karşı korunmayı hedef alan reaksiyoncu bir tutumu benimsemek çok yanlış olur. En iyi savunma taarruzdur. Türklük ülküsüne ve Türk milliyetçiliğine dayanan milli kültür gelişmelerini, yabancı kültür ve ideoloji saldırılarına karşı bir reaksiyon olarak değil, onları bastıracak şekilde yüksek ve asil inançlara dayanan bağımsız, güçlü ve hareket olarak düşünmek ve geliştirmek lazımdır. Milletler Mücadelesi ve Milli Doktrin. Tarih bir milletler mücadelesi tarihidir. Bu mücadelede zafere ulaşabilmek için güçlü, her bakımdan kuvvetli bir millet olmak lazımdır. Sosyal, siyasi ve iktisadi yapısını milli şartlarına uydurmayan milletler bu mücadelede mağlup olmaya mahkumdur. Büyük milletimiz yüzyıllardan beri kökü dışarıda rejim ve ideolojilerle idare edilmeye çalışılmaktadır. Milli olan bütün değerler yıkılmak istenmektedir. Amaç, teşkilatçı ve büyük devletler kurucu bu milleti tarih sahnesinden silmektir. Türkiye'miz, büyük milletimiz, yıkıcı ideolojilerin yatağı haline gelmiştir. Bir yandan Batı kapitalizminin, diğer yanda Doğu komünizminin emperyalist uşakları bu büyük milleti yıkmak için yarışa girmiştir. Onlara fırsat vermeyeceğiz. Bu fesat ve ihanet yuvalarına göz açtırmayacağız. Milliyetçi Türkiye'nin temeli atılmıştır. Fikri, düşüncesi %100 Türk olan kafalar cepheye katılmıştır. En güçlü beyinler safımızda yer almıştır. En güçlü hedefler, en dinamik ideoloji, en milli görüş çizilmiştir. Bizleri milliyetçi Türkiye'ye götürecek temel hedefler 9 ışık görüşünde gösterilmiştir. Bu hedefleri gerçekleştirecek sistem milliyetçi toplumculuktur. İdeolojimiz çağın en dinamik ideolojisi Türk milliyetçiliğidir. Milletler mücadelesinde Türk milletinin muzaffer olabilmesi devlet ve milletimizin yeniden teşkilatlanmasıyla mümkündür. Bu teşkilatlanmada devlet yeni bir yapıya sahip olacaktır.